Değerli dostlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen herkese müteşekkirim. Ayrıca bu güzel salonu yapan herkese de müteşekkirim. Çok güzel bir salon olmuş. Yani bu salonun ilk toplantılarından birini yapacak olmak benim için bir mutluluk kaynağı. İnşallah nice hayırlı çalışmaların, nice Allah'la dinle ilgili güzel konuların konuşulduğu faydalı organizasyonlara ev sahipliği yapar. Diyoruz ve hemen konumuza girelim. İslam nedir diye başlığı attım, genel başlığı attım. Yani o gün artık İslam nedir deyince içine her şey giriyor İslam'la ilgili. Yani ne istersek anlatalım diye. Yani İslam nedir diye deyince İslam'ın kaynağı nedir, nasıl anlaşılmalıdır tipi bir soru üzerinde de durabilirdik. Ama onun üzerinde çok durdum. Bu sefer İslam'la ilgili İslam'ın hayata kattığı anlam üzerinden bir tefekkür yapalım istedim. Soruları da daha sonra belki bu yönle ilgili almaya çalışırım. İşin doğrusu şu anda da bu bölümü yazıyorum. Kitapta neden Müslüman olduğumu açıklayan bir kitap yazmaya çalışıyorum. Onun bölümlerinden de bir tanesi bu. İslam'ın hayata kattığı anlam. İslam'ın hayata anlam katması, hayat üzerine bir düşünceyle de irtibatlandırılarak ortaya konulabilir. Diğer taraftan İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğuyla ilgili bir delil olarak da ortaya konulabilir. Ben tabii bu iki türlü yaklaşımı da önemsiyorum. Şuna dikkat edelim. Yani güncelik olaylarda dönüp duruyoruz hepimiz. Ve güncel olayların içerisinde çoğu zaman bir kere bile ben niye buradayım, nereden geldim, nereye gidiyorum sorularını düşünüp de kendi kendimize sormuyoruz. Oysa yani birçoğumuz kendi içimizden gelen anlamla ilgili kaygılara bakarsak neden bu dünyada olduğumuzun içimizden anlamla ilgili arayışlarla ilgili en önemli sorulardan biri olduğunu anlarız. Kendimizi uyuşturma kapasitemiz elbette ki müthiş. Niye uyuşturduğumuzu falan, nasıl uyuşturduğumuzu da inşallah bugünkü programda konuşuruz. Şimdi ben neden buradayım sorusunu soran bir insan, eğer ki kendisinin yaratıldığını anlıyorsa, işte ellerimi yapan ben değilim, gözlerim var görüyorum, bu gözleri ben inşa etmedim, işitiyorum, bu işitmeyi yapan ben değilim, bu evreni yapan ben değilim, bunları yapan Allah'tır diye anlıyorsam, neden buradayım sorusu aslında bir anda neden yaratıldım sorusuna dönüşür. Allah'ın varlığını nereden anlıyoruz, neden yaratıldığımı nasıl anlıyoruz tabii diye burada bir soru sorulabilir ama başka programlarımızın konusu. Burada daha önce o konuyu da ele aldık. Bu konuyu merak edenler benim canertaslaman.com'daki Allah'ın varlığının 12 delili ve fıtrat delilleri kitabımı okuyabilirler. Şimdi neden buradayım sorusu, ne yapmalıyım sorusu dediğimiz gibi neden yaratıldım sorusuna Allah'ın varlığını anlamakla dönüşebilir. Ha, bir kimse Allah'ın varlığını kabul etmiyorsa zaten tavsiyem size öncelikle Allah'ın varlığının o temellendirmesinden başlayıp bu konulara sonra dönmektir. Yani bir mantıksal sıra önerdiğimde her zaman için önce Allah'ın varlığının anlatılmasını, daha sonra İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğunu anlatılması şeklinde bir mantıksal yaklaşımı genelde benimsiyorum. Ama hep aynı konuyu anlatıp da tekrara düşmemek için, yani Allah'ın varlığını nereden anladığımızı defalarca anlattık, o konu anlaşıldı diye kabul ediyorum. Bir sonrasından başlıyorum. Şimdi bunu anlayan bir kimse, Allah'ın varlığını anlayan bir kimse, neden buradayım sorusunu sorduğu an, anında neden yaratıldım sorusunu anlar. Çünkü ben yaratılmış bir şeysem, buradaki varlığım, yaratıcımın beni neden yarattığınla ancak cevaplanabilecek bir şeydir. Neden buradayım sorusu aslında neden yaratıldım sorusuna eşittir. Ve tabii ki bu sorunun beraberinde getireceği şey, niçin buraya geldik, nasıl buraya geldik, neden buraya geldik gibi sorular ki bunların farklı farklı böyle formatta olsalar da yani bence hepsi aşağı yukarı aynı sorular. Ve hepsinin de bence göstereceği bir işaret, ancak Allah'la bağlantılı bir şekilde buradaki varlığımızın anlamlandırılabileceği yönünde. Çünkü ben, tabii bir de şuna da dikkat çekmemiz lazım. Yani insanların önemli korkularından bir tanesi, modern insanda da bu korku diğer insanlar kadar var. Yani nasıl ki ölümden, acı çekmekten korkuyoruz. Önemli korkularımızdan birisi de anlamsızlığa düşmek korkusu. Yani bu deminki sorulara bu yüzden eşlik eden sorulardan bir tanesi, nasıl anlamlı şekilde yaşarım? Şu andaki varlığımı nasıl anlamlı kılarım şeklindeki bir soru. Bu soru da tabii diğerlerine irtibatlı. Nasıl anlamlı kılarım şeklindeki soru da illaki neden yaratıldım sorusuna bağlı. Oradan gelecek cevaba bağlı. Ve objektif anlamın olması, yani herkes için geçerli bir anlamın olabilmesi ancak ve ancak Allah'ın hayata bir anlam koymuş olmasıyla mümkün. Objektif anlamdan kastım şu, yani gerçekten herkes için geçerli, insandan insana değişmeyen bir anlam. Eğer ki buradaki varlığımızın, eğer ki Allah'a bağlı bir şekilde anlamlanmadıysa, o objektif anlamın zaten olmadığı anlamına gelir. Niye? Çünkü biz eğer ki bir tesadüflerin eseri olarak buradaysak, baştan anlamsız olarak buradayız. Yani anlamlı kılmak için burayı ne yaparsak yapalım, bunların hiçbir tanesi anlamsız bir şekilde burada olduğumuz gerçeğini değiştirmeyecektir. O sadece subjektif bir illüzyon olur. Kendimizi uyutmak için, kendimizi kandırmak için yapacağımız boş bir çabadan ibaret olur. Fakat Allah'ın yaratması, biz daha var olmadan önce bizim varlığımızın anlamının kılınmış olması demek olduğu için kişinin şahsi zihni uydurmalarına bağlı bir şey olmadığı için objektif olarak anlamın olması demek. Bu da bizim aslında en derinden gelen anlamla ilgili ihtiyaçlarımıza dinin cevap verebilmesi demek. Birçok kimse burayı yanlış anlayabilir, şöyle bir şey dediğimi zannedebilir. Yani haydi anlamı bulalım, anlamı bulmak için yapmamız gereken şey Müslüman olalım. Yani Müslüman olmazsak anlamı bulamayacağız, demek ki Müslüman olmamız lazım dediğimizi zannedebilir. Oysa burada dikkatli dinlersek söylemek istediğimiz şey bu. Fakat şunu söylemek istiyoruz. Yaratılışımızdan bir anlam arayışımız var. Anlam arayışımız ancak Allah varsa karşılığını bulur. Allah da teker teker hepimize vahyetmediğine göre, teker teker bize bu anlamı bildirmediğine göre, Allah'tan o anlamı öğrenmemiz ancak Allah'ın bize bu şekilde bunu bildirmesiyle olur. Alternatif olarak da baktığımız zaman bunu bildiren tek müessese din. İslam bu anlayış, anlam arayışımıza en güzel şekilde cevap veriyor. Bu yüzden olaya şöyle görmek lazım. Yani biz anlamı aradığımız için Müslüman olalım şeklinde bir yargıda bulunmuyoruz. Fakat içimizdeki anlam arayışı ancak İslam doğruysa cevabını bulacak şekilde. Yani fıtratımıza içkin olan anlam arayışını veren Allah bizi bir yerde o anlam arayışı üzerinden İslam adresine gönderiyor. Bu yüzden yani İslam'ın fıtrat dini olduğunun göstergelerinden bir tanesi bu. Tabii fıtratta bir tek anlam yok, başka şeyler de var. Onların nasıl İslam'a yönelttiğini de yani Fıtrat Delilleri diye bir kitabım var yine canertaslaman.com'da. Merak edenler oradan okuyabilirler. Yani içimizdeki anlam arayışı bizi İslam dinine yöneltiyor. Bu peki ne yapıyor? Aslında önemli olan birkaç tane şıkkı dışlayan bir anlayış bu. Dışladığı şıklardan bir tanesi şu. Birincisi, buradaki varlığımızı tesadüflerin eseri olarak gören, ben anlamsız bir şekilde buradayım diyecek anlayışları dışlıyor. Çünkü biz tesadüflerin eseri olarak buradaysak, biz ne yaparsak yapalım, bir anlam hayata bulmamız mümkün değil. İkinci dışlanan şıksa, Allah'ın varlığını dikkate almadan anlam arayışlarının peşine düşmek dışlanıyor İslam diniyle. Niye? Çünkü kendimizi kandırmadan az bir Allah'ın varlığı olgusuna bakarsak, Allah'ın varlığı birçok hakikatten bir hakikat değil. Burada bir masa var, gökyüzünde güneş var, işte cep telefonu diye bir şey bulundu, ha bir de Allah var. Haşa, Allah'ın varlığı böyle birçok olgu var. Yani Allah var derken biz böyle birçok şeyin var olması gibi herhangi bir varlıktan bahsetmiyoruz. Fakat bütün varlığın varlığını, bizim de varlığımızı muhtaç olduğumuz, görmemizi, işitmemizi muhtaç olduğumuz, sevdiklerimizi muhtaç olduğumuz varlıktan bahsediyoruz. O yüzden bu noktanın anlaşılması çok önemli. Yani Allah'ın varlığı birçok olgudan bir olgu değildir. Her şeyi kökünden değiştirecek, her şeye bakışı kökten değiştirecek bir olgudur. O yüzden Allah'ın varlığını anlamak demek, artık ondan sonra bütün soruların cevabının onun üzerinden, anlam arayışının da onun üzerinden bulunmasını gerektiriyor. İslam'ı anlamak o tesadüfen olduk şeklindeki ihtimali dışladığı gibi bu ihtimali de Allah'ı bir kenara bırakarak anlam arayışlarını da dışlıyor. Ve ayrıca Allah'ın bildirmeden bizim anlamı kendi kendimize üretebileceğimiz şıkkını da dışlıyor. Çünkü bizi yaratan ancak bizi neden yarattığından haberdar. Bizim burada oluş sebebimizi de o biliyor. Ha böyleyken biz neden yaratıldım sorusunun cevabını vermeden, demin dediğimiz gibi neden buradayım sorusunu, hayatı nasıl anlamlandırırız sorusunu cevaplayamıyoruz. Allah'ın ise burada bir şeyler bildirecek olması, işte dediğimiz gibi demin teker teker hepimize vahyetmediği gibi, ancak din gibi bir sistemin den olması mümkün. Burada Allah aslında ne yapmamız gerektiğini bildiriyor, işte neden yaratıldım sorusunun cevabını veriyor. Ancak o şekilde anlamlı bir şekilde yaşamak mümkün. Ve burada yine Furkan suresinde geçtiği gibi insanların Allah kulluk etmek için yaratıldığını söylüyor. Bu kulluk etmeyi tabii ki bence daha geniş açıklamak lazım. Çünkü kulluk kelimesinin anlamı geniş. Türkçe'de birçok zaman ibadet etti diye de bu çevriliyor. Yani yanlış çeviri demiyorum ama orada anlaşılan şeylerden bir tanesi şu oluyor. Yani namaz kılmak, oruç tutmak için bir tek yaratıldık. Elbette ki yaratılma sebebimizi o da kapsar. Ama kulluk Allah'la ilişkide olabilen her şey demek. Eğer ki şu anda biz Allah'ı anmak için bir faaliyette bulunuyorsak, dinle ilgili bir şey anlamak için bir faaliyette bulunuyorsak bu da bir kulluktur. Yani buraya kalkıp gelmemiz, buradan dönmemiz de bir kulluktur. İşte fakirlerin doyurulması için bir dernekte, bir vakıfta organizasyon yapıyorsak, Allah rızası için bunu yapıyorsak o da kulluktur. Yani Allah'la ilgili bir tefekkür faaliyeti de kulluktur. Yani kulluk için yaratıldı demek aslında Allah'la ilişkide olmamızla ilgili sebepler için yaratıldık demek. Zaten Allah'ın varlığının önemini anlayan için aslında Kur'an'ın bu ifadesinin ne kadar yerinde olduğu da anlaşılır. Allah'ın önemini anladığımızda geri kalan bütün varlığın toplam öneminin Allah'ın varlığı yanında bir önemi olamayacağı anlaşılır. Bu anlaşılınca ise o zaman şu anlaşılır. Benim buradaki varlığım açıklanacaksa illaki Allah'la ilişkili bir şey üzerinden açıklamam lazım onu. Allah'la ilişki kurmadan yapacağım her açıklama faaliyeti bunu boştur, kendi içinde tutarsızdır. Yani en önemli unsur işin içine katmadım. Allah'la ilişkili bir şey üzerinden açıklamak demekse direkt kulluk demek. Çünkü kulluk Allah'la ilişkiyi ifade eden oldukça zengin bir kelime. Bütün her türlü ilişki tarzımızı ifade eden bir kavram. Bu Akabe'nin şeyini ne zaman düşüreceğim diye bakıyorum burada hocam, yeni ama neyse, hayırlısı. Neyse, benim şeymiş ya, Akabe'nin şeyi değilmiş. Neyse, o zaman rahat olabilirim. Yıkılabilirim. Şimdi kendimizi saklamakla ilgili müthiş bir hünerimiz var. Bu hüner deyince de iyi bir hüner değil. Yani gerçeklerden kaçmakla ilgili bir zihin yapısı geliştirebiliyoruz. Birçok zaman neden buradayım sorusu gibi dev önemdeki sorunun, hayatı nasıl anlamlı kılarım sorusundan kaçıyoruz. Birçok insanın bundan kaçma sebebi bu sorunun aslında doğru cevabı yoktur gibi bir endişeyle, boş yere bir karamsarlıktan kaynaklanıyor kimi zaman. Düşünsem de bulamam, o kadar derine inme gibi kendi kendini kandırmalardan kaynaklanıyor kimi zaman. Kimi zamansa bu soru üzerine düşünürsek, dünyadaki hazlarımızı yeterince alamayız, yeterince tadamayız gibi bir endişeden kaynaklanıyor bu sorular üzerine düşünmemek. Bir de tabii bu sorularla yine iç içe bir soru var. Nereye gidiyorum sorusu var. Hani neden buradayım sorusu, anlamla ilgili, neden yaratıldığına bağlı. Burada ne yapmam gerektiği, hayatı anlamlı kılmak. Ama bizim anlamla ilişkili önemli başka bir şeyimiz var. Gelecekte rotamızı çizmek. Gelecekte ne yapacağımızı belirlemek. Gelecek rotamızı da öyle bir çizeyim ki anlamlı olsun diye işten gelen bir endişemiz var. Bu soruyu düşününce, yani geleceğimi nasıl anlamlı bir rotayla çizebilirim sorusunu sorduğumda, işte nereye gidiyoruz sorusu karşımıza çıkıyor. Diğer sorulardan kaçmak kadar kolay değil bu sorudan kaçmak, nereye gidiyorum sorusundan kaçmak. Nedeni ise şu, şimdi insanlar kimi zaman şöyle diyebiliyorlar, yani ben neden buradaysam buradayım, keyfine bak ya. Yani bunları düşünmene gerek yok diyebiliyorlar. Yani bunlar üzerine düşünmek benim bu dünyadan haz almamı engeller gibi düşünüp buradan kaçıyorlar. Fakat gelecekle ilgili düşünceler, gelecekle ilgili şeyler bir ölüm noktasına doğru gittiğimize bizi gösteriyor. Ve bu bir hazların kesilme noktası. Burada hazları elden gideceğini düşünen insan da artık kaçamıyor. Zaten asıl endişesi gerçekleşecek. Hazları komple kesilecek. Hani bu dünyada diyelim ki lüks evde oturmazsan hazım kısmen kesilir ama yaşamım devam ediyor. İleride haz olabilir falan filan. Ama ölüm noktasında artık bütün hazlar, bütün alacağım tatlar ve algıların hepsinin birden kesilme noktasına gidiyorum ileriye doğru baktığımda. Buradan kendini saklamak çok daha zor. Niye? Her gün görüyoruz, ölüm ilanlarında biri söylüyor. Belki bunları gerçek bir ölüm gibi değil de bir vakayı adiye, sıradan bir olgu olarak değerlendirip kendimizi yine kaçıyoruz ama bir bakıyoruz en yakınlarımız da ölüyor teker teker. En yakınlarımızın da öldüğü bir süreç var. Yaşımızı düşündüğümüzde, ya şu yaşa da geldim, bu yaşa da geldim, bu kadar yıl nasıl hızlı geçti diye her yaşımızı düşündüğümüzde, istersek 20'li, ister 30'lu, ister 40'lı, ister 50'li, ister 60'lı, ister 70'li yaşlarda olalım, zamanın hızlı geçtiğini yine görebiliyoruz. Aynaya baktığımızda kendimizdeki değişimi görebiliyoruz. Nereye gidiyorum sorusundan saklanmak mümkün ama yine de daha zor. Diğerinden daha zor. Ama insanlar yine de belli şekilde belli şeylerin arkasına saklanarak bundan da saklanmayı beceriyorlar. Ama içimizden, işte o fıtratımızdan gelen, hani nasıl anlamlı yaşarız sorusu, neden buradayım sordurttuğu gibi, nasıl anlamlı bir rota çizebilirim ileride diye insan geleceğe doğru baktığında, zihninde geleceğini anlamlı bir şekilde planlamak istediğinde bu soru da karşısına çıkıyor. Bu soruya da İslam, yani içimizden gelen anlamın bizi ittiği bu soruya en mükemmel şekilde cevabı veriyor. Gelecekle ilgili tabii ki gözüken iki tane ihtimalimiz var temelde. Yani ihtimaller arttırabiliriz ama temelde iki ihtimal var diyebiliriz. Ya ölüm bir son, yani ölüm son durak ve iş bitiyor, nokta oluyor. Veyahut da ölüm başka bir durağa geçiş yapmak için bir durak. Adeta bir cenine doğumun olduğu gibi. Doğum ceninin ceninliğine son durak olmakla beraber ondan sonrası için bir geçiş aşaması. Ölüm de ya cenine olduğu gibi bir şey ve de veyahut da tamamen işin bittiği bir durak. Bunun nereden öğrenebiliriz? Yani biz geleceğimiz anlamlı şekilde planlamakla ilgili bir endişemiz varsa her şeyden önce bu nereye doğru gidiyorum sorusunu, bu ölümün ne olduğunla ilgili soruyu cevaplamamız lazım. Burada hep şuna dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu soruyu sormamız da bizim fıtratımızın bu soruyu soracak şekilde olmasından kaynaklanıyor. Solucanlar büyük ihtimal bu soruyu sormuyor. Şuradaki masa da bu soruyu sormuyor. Arılar, kediler de bu soruyu sormuyormuş gibi gözüküyor. Fakat bizim zihnimize verilen bir donanım var. Bu zihnimizle ilgili donanım çok uzun bir geçmiş ve çok uzun bir gelecekle ilişkili olduğu için içimizdeki yaşam arzusuyla ona baktığımız zaman nereye gidiyoruz? Ölüm son mu diye sorduruyor. Veya içimizdeki anlamla ilgili arayış geleceği anlamlı şekilde planlamamızı gerektirdiği içindir ki nereye gidiyoruz diye soruyoruz. Yani fıtratımızda, içimizde konulan özelliklerden dolayıdır ki bu soruyu biz soruyoruz. Bir insan en başta dediğin gibi Allah'ın varlığını anladıktan sonra fıtratını da yaratan Allah olduğunu anlarsa, o zaman nereye gidiyorum sorusunu sorduranın da Allah olduğunu anlar. Ve neden buradayım sorusuna olduğu gibi de nereye gidiyorum sorusuna verilebilecek tek cevap ancak bizi yaratan ona cevap verirse bilebiliriz. Niye? Çünkü bizi yaratan o yoktan buraya getirdi. Ve gördüğümüz kadarıyla evren işte 13,8 milyar yıl önce başladı. 4,5 milyar yıl önce dünya oluştu. 3-4 milyar yıl önce tek hücreler ortaya çıktı. İşte 600 milyon yıl önce vücutların değişik bölümleri, değişik organlar şeklinde olan çok hücreler ortaya çıktı. İnsan türünün tam ne zaman ortaya çıktığını, başladığını bilmiyoruz. Ama yani diğer türlere göre onun da çok yeni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yani dünyada bize bilimin ortaya koyduğu böyle bir manzara var. Kendi manzaramıza bakarsaksa babamızın spermi ve annemizin yumurtasının buluşmasıyla başlatabiliriz hikayeyi. Anne rahminde bir 9 ay kadar bir süreç var. Bir çocukluk evresi var. Bebeklik evresinden sonra çocukluktan işte gençliğe geçiş var. Buralarda işte okumak, eğitim, gençlik, evlenme, orta yaş, yaşlık derse pat diye gitme var. Yani benim diyen böyle çok uzun yaşayan bir insan ömrü bile 100 seneyi çok zor buluyor. Yani şöyle zamanın üstünden hafifçe kendimizi kandırmadan baktığımızda çok kısa bir an olduğunu gördüğümüz bir hayat. Milyonlarca, milyarlarca yıla göre çok kısa bir hayat ve sonunda ölüm var. Şimdi buna bu manzarayla baktığımızda işte bu süreci yaratan için yeniden yaratmayı yaratmak çok kolay. Çünkü bütün bu süreci işleten o. Yani yarattığı evren insandan çok çok daha büyük. Bu kadar çok canlı türünü yaratmış. Yani bilinçli bunu yaratan güç için insanı yeniden yaratmak çok kolay. Ancak o cevap verirse bu yüzden öldükten sonra ne olacağını anlamamız mümkün. Bu sorunun cevabını peki Allah bize teker teker vahiy ediyor mu? Veya din dışında bilinen insan sahnesinin, tarih sahnesinde başka bir cevap var mı? Değil mi? Allah bize bu soruyu fıtratımızdan sordurup bizi dünya sahnesine bıraktığını görüyoruz. Dünya sahnesinde bu soruya cevap veren ne var? Nerede bunun cevabı diye sorduğumuzda? Ancak din eğer ki Allah'ın gönderdiği sistemse, bunun cevabının verilmesinin mümkün olduğunu anlıyoruz. Ha, bunun cevabı da bizi nereye götürüyor yine? Bir bakarsak İslam'a götürüyor bence. Çünkü İslam bu sorunun da cevabını en iyi şekilde veriyor. Burada tabii ki Yahudilik ve Hristiyanlık da bir yerde akla gelebilir ama diğer dinlerde çünkü Allah'tan gelen bir mesaj olduğu iddiasıyla bu tip sorulara bir cevap verme görmüyoruz. Mesela Budizm daha çok sıkıntı çekenlerin rehabilitasyonu gibi bir düşünce tarzı. Geri kalanlarda Allah'ın varlığı anlaşılmadan çok tanrıcılığın içinde boğulduğunu görürüz. Yani Allah'ın varlığını anladığımız zaman aslında İslam, Hristiyanlık, Yahudilik dışında da bir alternatif kalmıyor bu sorulara cevap olarak. Yani İslam da bu noktada diğer Yahudilik, Hristiyanlığın verdiği cevabını da ötekilerin verdiği cevap olarak değerlendirmiyor. Yani İslam'a göre onlar ötekiler değil, tarih boyunca Allah'ın aynı soruya doğru cevabı verdiği zincirin halkaları. Ha, insanlar zincirlerin halkalarında belli tahrifatlar yapabilir. O yüzden o tahrifatları elbette ki düzeltmek lazım. Hani bugün Hristiyanlık diye anlatılan her şeyi İslam elbette ki kabul etmiyor. Ama bu tip sorulara cevap verme dediğimizde, anlamla ilgili, nereye gidiyorum sorularına cevap vermeyi, nereden geliyor cevabı dediğimizde, bunların hiçbir İslam'a alternatif değil. Çünkü İslam'ın çizdiği mantıkta bunlar dediğin gibi aynı zincirin birer halkaları. Ama bunları saymadığımız zaman, İslam'ı saymadığımız zaman başka bir dünyadaki dinlerden buna gerçek anlamda bir cevap gelmiyor. Gerçek anlamda çünkü Allah'ın varlığının tanıtımını içermiyor diğer dinler. Siz Allah'ın varlığını temellendirdiğiniz zaman, ki demin söylediğimi bir daha hatırlatalım. Yani Allah'ın varlığı temellendirdikten sonra bu konuya girmek lazım. Geri kalanlarını zaten alternatif olmaktan eğiliyorsunuz. O yüzden bu sorunun da cevabının ancak bir dinden alabileceğimiz şeyine geri dönelim. Yani nereye gidiyorum sorusunun cevabını alacağımız. Kısacası Allah fıtrattan anlamla ilgili bize geleceğimizi planlama, nasıl anlamla ilgili planlayacağımızı verdiği bu noktada bizi bir yerde sürüklüyor. İslam'la buluşturuyor. Buradaki önemli olan engeller ne? Birçok kimse için engeller ne? Ona bakmamız lazım. Ben buna kabaca günümüzdeki KPSS diyorum. Sınavlardan akılda da kalsın diye. İnsanlar KPSS arayışında objektif olmayan bir anlamı üretip belki dinin verdiği anlamın yerine geçirmeye çalışıyorlar. KPSS'de yani kabaca karizma, para ve seks peşinde olmak demek. Onların hepsinin baş harflerinden karizma, K'den, paradan P, seksten de S şeklinde geliyor. Aslında bu Kur'an'ın hevasını ilah edineni görmedin mi şeklindeki ayetin de bir açılımı. Yani hevasını ilah edinen Allah yerine neyin peşinde gidiyor? İşte dünyevi zevklerin peşinde gidiyor. Dünyada da insanın peşinden gittiği zevkler bu temelde yine karizma, para ve cinsellik olduğunu söyleyebiliriz. Tarihin her döneminde, Kur'an'da da bunun örneklerini görüyoruz. Bunların peşinde insanların gitmesinin, işte Karun'da paranın, malın, işte Firavun'da o bir yerde karizmanın, mevkinin peşinde gitmeyi, işte Zeliha'da da belki cinselliğin peşinde gitmeyi, yani birçok örneklerini Kur'an'da da görüyoruz. Yani bunların ve kendi etrafımızda da bunları görüyoruz. Tarihin her döneminde oldu. Fakat şunu da yakalamak lazım. Günümüz tarihin her döneminden daha çok KPSS'yi ön plana çıkartan bir dönem. İyi analiz edersek. Yani tarihin her döneminde insanlar karizma peşinde mesela. İşte Firavun gibi, Firavun'un yanında Haman olmaya uğraşıyor falan ama geçmişte toplumsal hiyerarşilerde çok fazla merdiven yok. Mesela şimdinin çok uluslu şirketleri gibi yapılar yok. Yani bir köye gitseniz işte köyün ağası var, ağanın bir yakın takımı var, bir de marabalar var diye bakabilirsiniz. Yani böyle ikiye üçe bir köyü bölebilirsiniz, o köydeki insanları. Fakat günümüzdeki şehirde karizmanın adeta basamakları var. Yani bir şirkete girdiğinizde bilmem kaç tane merdiven var yükselmeniz için. Hangisinde ne kadar yükselseniz daha karizmatik olabiliyorsunuz. Bu da tabii neyi getiriyor? Yani karizma daha bir gündem, daha da rekabet var. Genelde ağanın çocuğu ağa doğuyor. Ağa yakınlarının çocukları ağa yakınlar, yeni ağanın yakınlarının çocuğu doğuyor. Eski sistemlerde mobilizasyon az. Yok değil de çok az. Direkt sıradan köylülerde ne çocukları sıradan köylü doğuyor. Yani o yüzden çok büyük bir rekabet veya böyle karizma peşine düşmek, çalışmak çok fazla bir şey değiştirmeyince buradaki hırs da çok fazla olmuyor. Tabii bu iyidir demiyorum. Ama sistem bu. Yani günümüzde siz çok uluslu şirketlerde, şurada burada birçok yerde çalışıp daha çok karizma elde etmeniz için çok fazla imkan var. Para için de aynı şey söz konusu. Yine günümüzdeki ticaret, dünyadaki koşullar bir insanın çok hızlı zengin, çok hızlı fakir olmasını gerektiriyor. Bir insan kendi hayatında yanında birkaç milyon kişi çalıştıracak kadar zengin olabiliyor. Türkiye'deki ilk 5'teki 10'daki mesela zenginleri sayın, yarısı böyledir. Kendi hayatı içinde milyarlarca dolarlık servet kurmuştur. Ve günümüzde para geçmişten çok daha fazla şey size getiriyor. Mesela geçmişte paranız olsa da bir cep telefonu alamazsınız. Televizyon alamazsınız. Niye? Çünkü teknolojide böyle bir üretim yok. Şimdi günümüzdeki bir parayla aldığımız şeyleri düşünelim. Geçmişte aynı paraya sahip olduğumuzu düşünelim. Bunların çoğunu alamayız. Niye? Geçmişte teknolojide bu üretim yoktu. Mesela diyelim geçmişte çok çok zengin birisiniz. Dünyayı gezeceksiniz. Yani dünyanın en kaliteli atını alabilirsiniz ama yani atın üstünde yani gezmek de oldukça zahmetli. Şimdi özel jetini alıp da bir yere gidecek veyahut da özel jeti yoksa bir altı varsa istediği uçakla istediği yere gidebilecek insan kadar o kazandığınız parayla fark oluşturmanız mümkün değil. Hani günümüzde geçmiş tarihlerden çok daha fazla var olan parayla fark oluşturabiliyorsunuz. Ve bu diyeyim, paranın peşine düşmenin belki tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar birbirine ezercesine olmasına yol açıyor. Cinsellik de tabii geçmişten o da çok farklı mı? Yani belki o para kadar farklı değil geçmişten ama onda da bir fark var. Çünkü tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar cinsellikte ilgili haramlar serbest. Yani geçmişte de haramların yadırganmadığı toplumlar vardı ama azınlıktaydı. Yani eşcinselliğin veyahut da zinanın yadırganmadığı toplumların olması. Şimdi yani bu daha azalmış vaziyette gözüküyor geçmişe göre. Hem cinselliği yaşamak daha kolay, hem cinsellikle ilgili de müthiş bir endüstri var. Karşı cinsi işte baştan çıkarmak için dizilerden, filmlerden, tavsiyelere, bilmem nelere kadar var. Yani dünyadaki endüstrinin önemli bir bölümü de aslında cinselliğin yan endüstrisi gibi çalışıyor. Yani bu da yani tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar aslında marketingi olan bir şey, pazarlaması olan bir şey diyebiliriz cinselliği. Yani kısacası bu KPS ile ilgili dediğimiz şey birçok kimsede dinin getireceği anlamın yerine ben işte KPSS'nin peşinde olup da hayatın anlamını kurarım şeklinde içten bir yanılgıya götürüyor. Ve demin kısaca da değindik ama insanlar bu soruları sorgulamaktan kaçarken birincisi ya nasıl olsa cevabını bulamam diye boş bir karamsarlık var. Diğeri de benim KPSS peşindeki hayatımı engeller. Şimdi bu soruların mesela nereye gidiyorum sorusunu düşünürsem para elde etmek için şimdi bu kadar uğraşıyorum. Paranın getireceği bana hazlar var. Bu sorularla geleceği düşüneceğim, öleceğimi düşüneceğim falan ne olacak? Paradan elde edeceğim haz yok olacak. Gibi bir endişeyle insanlar hayat üzerine tefekkür etmiyorlar. Aman KPS elden gider şeklinde bir endişenin burada hakim olduğunu söyleyebilirim. Burada tabii de çok enteresan bir şey var bu modern dönemin insanıyla beraber. KPSS peşindeki insanlar KPSS'yi elde etmek için bütün bir vaktini, çok fazla eforunu sarf ediyor. Ve aklını, bütün imkanlarını hep bu yolda kullanıyor. Fakat bu İslam'ın sunduğu bir suya göre çok yüzeysel bir yerde yüzmeyi getiriyor. Derinleşmeden aklını kullanmayı getiriyor. Mesela diyelim karizma peşindeki bir insan şirketlerde yükselmek için bütün eğitimini bunun için alıyor. Niye ilkokulda okuyorsun? Daha iyi ortaokula gitmek için. Ortaokul, lise falan daha iyi üniversite. Üniversiteyi bitirip ne yapacaksın? Daha çok para kazanıp. Daha çok para kazanıp ne yapacaksın? İşte daha iyi bir şirkette, daha iyi bir mevkide olacağım falan. Yani birçok kimse hayatın gelecek planını yaparken aslında mesela dikkat edin o dersler için aklımızı çalıştırmamızın çoğunun altında motivasyon, ailelerin verdiği motivasyon, karizma ve para kazanmak için bir motivasyon. Bunu yaparsan daha çok kazanacaksın, bunu yaparsan işte daha iyi, bak sen daha saygın olursun şeklinde bir şey. Orada ne oluyor dikkat edin, aslında daha küçük yaştan birçok kimse zekasının, kabiliyetlerinin, hocam takip edebiliyorsun beni değil mi yürüdüğümde kamera? Sorun yok. Arada yürüyebilirim. Zekasının, kabiliyetlerinin büyük bir kısmını buraya yatırıyor. Ve bunu da yanlış anlaşılmasın. İslam açısından bunu yapmak da helal olduktan sonra yani bir insanın şirkette mevki etmesi, para kazanmasının aleyhinde bir şey söylemiyoruz. Öyle de zannedilmesin. Fakat İslam açısından sorun olan şu. Hayatın bütün anlamını bunlarda bulmak sorun. KPSS peşinde olmak, İslam üstü bir değer olması. Allah rızasından daha büyük bir değer olması sorun. Yoksa insanlar helal yoldan şirkette iyi karizmatik bir mevki de elde edebilirler, para da kazanabilirler, cinsellik de yaşayabilirler helal yoldan olduktan sonra. Ama İslami açıdan helal veya haram olsun, yani sırf haramı değil, helali de KPSS'nin, İslam üstü bir değer, İslam üstü bir amaç görülüyorsa sorun. Çünkü hiçbir şey Allah'ın rızasının üstünde bir amaç olamaz İslam'a göre. Yani parayı istediğiniz kadar helal yoldan kazanın. Yani Allah ve din üstü bir amaca onu çeviriyorsanız orada da çok ciddi şekilde bir sıkıntı vardır. Şimdi birçok kimse eforunu öyle bir motivasyonu veriyor ki burada aklını o kadar derslerde kullanıyor ki mesela diyelim inşaat mühendisi varsa lafım onlara değil. Tanıdığım hiç inşaat mühendisi yok şurada baktığımda. Diyelim iyi bir inşaat, oradan örnek veriyorum. İyi bir inşaat mühendisi olacağım. Niye olacağım? Yani bunu elde edeceğim diye. İnşaat mühendisinin derinliğinde kayboluyor. Aklını inşaat mühendisinde iyice derinleştirerek veriyor. Statik hesabı mesela yapmak için bilmem kaç yılını veriyor. Yani en zor statik hesapları yapabilecek kadar inşaatta mahirleşiyor. Fakat inşaat ki statik hesapları yapmakta çok derinleşen o kafa, yıllarını veren o kafa oradaki matematik hesaplarda, ben nereden geldim, nereye gidiyorum, neden buradayım sorusunu başını kaldırıp da sormuyor. Belki çok daha açık cevabını bulabileceği sorun. Yani statik hesapta derinleşiyor, İslam'ın sunduğu şey hayatın anlamı üzerine düşünmek, İslam'ın yönelttiği şey hayatın anlamı üzerinde düşünmek zaten bizi Allah'la irtibata götürecek. Yani bu çok daha derinle ilgili hiçbir efor sarf etmiyor. Zihninde çok daha anlamlı olacak şeyle ilgili hiçbir efor sarf etmiyor. Fakat bütün eforunu işte daha çok kendisine karizma hesabı getirecek statik hesabı üzerinden hayata yatırıyor. Siz bunu tabii ki diğer meslek dallarına da uyarlayabilirsiniz. Şimdi bazı istatistikler de var. Onlardan da bahsetmekte fayda var burada. Pew anket şirketi gibi, anket şirketinin yaptığı istatistiklerde şunu görüyoruz. Mesela Türkiye'deki insanlara sorulduğu zaman Allah'a yüzde kaçınız inanıyor diye, İslam'a da hatta, Allah'a İslam'a, yani %90'lar çıkıyor. Fakat Allah din sizin için önemli mi sorusuna evet diyenler %60'a düşüyor anında. Bazı ülkelerde mesela eski Rus Cumhuriyeti'nde bu yani 60'ın da altında. Şimdi sırf beyanat olarak bile hani birçok insanın hani İslam benim için önemli değildir demeye utanır. Aslında önemlidir diyenlerin yüzde kaçı için önemli? O da ayrı bir şey. Ama beyan olarak daha başta İslam benim için önemlidir diyemeyenlere baktığınızda ateistlerden çok çok daha kalabalık bir zümre. Ve işin doğrusu Hristiyan dinine baksanız bu yüzdeler çok daha büyük. Yani Hristiyanlığa inandığını beyan edenlerde Hristiyanlığın kendisi önemli olduğunu söyleyenler çok çok daha ufak bir zümre. Önemlidir diyenlerin hareketlerine baktığımızda mesela vaktini ne kadarını Allah din için harcıyor, parasını ne kadarını Allah din için harcıyor. Böyle kriterler koyup baksak bu rakam yani o %60 evet diyenlerde %10 bile çıkmayacak belki. Yani basit kriterler koysak mesela parasını onda birini Allah rızası için sarf ediyor mu? Yani vaktinin 20'de birini Allah din için sarf ediyor mu gibi bir kriterler koysak bile bence çok çok düşük olacaktır. Ha, bu yüzden bu demin anlattıklarımızın ben çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yani dinin koyduğu hedefler yerini almış KPS baktığımızda şu anda ateizmden çok daha büyük kitleleri İslam'la alakasız bir yerde tutuyor. Çok çok ve bunu istatistiksel olarak da görüyoruz. İşin doğrusu etrafımıza, kendi çevremizdeki insanlara baktığımızda da yani bu demin konuştuklarımız üzerinden bir düşünerek baktığımızda da ben birçoğumuzun buna tanıklık edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu konu yani hayatın anlamını İslam üzerinden bulup bulmama, ölümün olduğu bir dünyada sadece hazlara konsantre olmanın ne kadar akıllıca olduğunu masaya yatırma, etrafımızdakilerle bunlar üzerine konuşmanın ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda yazdığım kitapta bu sadece bir bölüm olacak. İslam'ın neden Allah'ın gönderdiğini olduğunu düşünme anlatan kitapta. Bundan bir sonraki kitabı belki de sırf bu konuya da ayırabilirim. Ona bakacağım. Tabi bu konuyla ilgili daha söylenecek çok şeyler var. Yani yazarken de aldığım çok notlar var ama konuşurken hepsi gidiyor. Şimdi hayata anlam vermesinde İslam'ın önemli unsurlardan bir tanesi Allah'la birebir ilişkinin aslında insanı ne kadar zenginleştirebileceğini görmek. Aslında yani karşımızda bir evren duruyor, bütün bir varlık duruyor karşımızda. Çok kabaca iki tane ihtimal var. Yani ya varlık bizden daha aşağı bir şeydir veyahut da daha üst bir şeydir. Ya baktığımız evrende kendimizden daha altta bir şeye bakıyoruz veyahut da daha üstte bir şeye bakıyoruz. Eğer ki evren, eğer ki sırf madde ise, yani cansız atomlarsa karşımıza duran bir evren, evrende yani açıkça bizim gibi bilinçli olan, kendi var olduğunu idrak edebilen bir canlıya karşı, kendi varlığının idrakında olmayan, etrafında varlık olduğunu anlayamayan madde, istediği kadar büyük olsun. Yani bizim galaksimizde birkaç yüz milyar tane yıldız var. Bunun gibi birkaç yüz milyar galaksi var. Bunların hepsi isterse bu kadar, eğer ki bilinçsizse, atomlardan oluşan, işte dünyamızın zemini gibi ise, ayın zemini gibi ise bütün bunlar, bunlar açıkça bizden çok altta. Ve karşımızda önemsiz bir varlık duruyor bize göre. Ama Allah varsa gerçek anlamda, yani yüz yüze olmak, bu şekilde olmak anlamında olmasa da karşımızda olan varlık bizden çok daha üst bir varlık. Ve kişisel ilişki kurabileceğimiz bir varlık. Ha, maddeyle kurduğumuz ilişkiyle kişilerle kurduğumuz ilişki arasında ciddi bir fark var. Yani maddeyi nesneleştiririz, bir yerde dönüştürürüz, ederiz. Yani maddeninle bir empati kurmayız. Yani bir tane çekici elimize alıp da çiviyi masaya çaktığımızda çivi masaya girer. Ama masaya yazık oldu, delindi falan diye, yani vücudum delinse ne olurdu gibi bir masayla empati kurmayız. Sonuçta maddedir o. Kendi hedeflerimiz açısından onu araçsallaştırırız. Ama şahıslarla kurduğumuz ilişki, yani bilinçli olan varlıklarla kurduğumuz ilişki ayrıdır. Orada bir empati vardır. Onun da ne düşündüğünü düşünürüz. Onunla bir şekilde ilişki kurarız. Allah'la kurduğumuz ilişki ise bir şahısla yine kurulan, bilinçli bir şahısla kurulan ilişki. Ama tabii ki bu ölümlü insan olan şahıslardan çok farklı. Çünkü ölümlü insanlar sonuçta bilinçleri ne olursa olsun bir gün yok olacak. Yaptıkları, bize yapabilecekleri de çok sınırlı. Artı bizim onlara minnettarlık duymamız için de hiçbir sebep yok. Fakat var olan varlığın özü madde değil, karşımıza bilinçli bir varlık varsa, burada yani bir şahısla muhatap olmanın zenginliği var. İki, bu şahıs bizim gerçek anlamda minnettarlık duymamız gereken bir şahıs. Çünkü bütün her şeyimizi ona borçluyuz. Yani bütün sevdiklerimizi, gözlerimizi, işitmemizi, zihnimizi, hafızamızı, kaslarımızı, kemiklerimizi, her şeyi ve bize verdiği zaman her şeyi bizi muhtaç olduğumuz şekilde bir varlık. Ve bu ilişki kesilmeyen bir ilişki. Yani sonuçta babamızı gördük, ayrıldık. İşte görüşmediğimiz sürece ilişkimiz kesiliyor. Hangimiz önce ölürsek ilişkimiz kesilecek. Aynı şey annemiz için geçerli, arkadaşlarımız için geçerli, kocamız, karımız, çocuğumuz, çocuğumuz, diğer arkadaşlarımız için ilişki. Sürekli süren hiçbir kimseyle bir ilişkimiz yok. Birimizin ölümüyle ilişki kesildiği gibi günün belli saatinde görüşmediğimizden ne kadar bizi WhatsApp'tan mesaj yağmuruna tutarsa tutsun, ilişkimiz sürekli kesiliyor. Sürekli ilişkide olabileceğimiz bir varlık diye bir şey diğer bilinçli varlıklarda da yok. Fakat Allah'la sürekli ilişkide olduğumuz bir varlık hayatımıza dahil oluyor. Ve şunu da yakalamak lazım. Geri kalan bütün varlıklar zaten bilinçsiz varlıklar bizim varlığımızdan bile habersizdir, ama bilinçli varlıklar da bizi tam manasıyla nasıl olduğumuz şeklinde bilmeleri mümkün değil. İşte en sevdiğimiz insanın bile bizi yanlış anlamasından yakınırız. Tam anlayamamasından yakınırız. Yaptığımızı takdir edememesinden yakınırız. Bizi çok iyi anlayan bir kimse bile ne kadar çok iyi anlayabilir? Bir yere kadar çok iyi anlayacaktır. Çok memnun olsak bile bizi yaptıklarımızı takdir ettiğinden Bir süre sonra o şahıs öldüğünde onun ölümüyle hafızası dağılacaktır. Hafızasında bizle ilgili algı dağılacaktır. Fakat Allah'ı bildiği zaman bir kişi Allah'la kurduğu ilişkide bu sefer karşımıza öyle bir varlık var ki bir başka şahıslarla olduğu gibi varlığımızdaki ilişki hiç kesintiye uğramıyor. Yani her an bizde. Ve hiçbir zaman için bize haksızlık yapması mümkün değil. Niye? Hiç kimsenin beni bilemeyeceği gibi biliyor. Beni benden bile iyi biliyor bu varlık. Ve Allah'ın zihni eskimeyeceği, pörsümeyeceği, hafızası gitmeyeceği için benle ilgili bütün bildikleri de sonsuza kadar var olacak. Aslında şu anda her yaptığımızı bilecek, hafızaya geçirecek ve bizim her yaptığımız da sonsuzlaşacağı için değerli olacağı bir şeyi hayatımıza katmak demek, Allah'a katmak. Bu aslında düşünürse bence insan hayatını müthiş zenginleştirecek bir olay. Yani gerçek anlamda bir insan Allah'ın varlığını bilmekle hayatını zenginleştirecek olan bir şeyi hayatına katıyor ve bu öyle bir şey ki sonsuza dek zenginleşme. Niye? Sonsuza dek beni bilmesi devam edecek. Mesela ben şu anda Allah'a dua ediyorum, Allah'a yöneliyorum veya şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Allah'ın hafıza ve zihninde bu sonsuza dek duracak. Herhangi bir insanın hafızasında eskiyen, pörsüyen bir şey gibi değil. Benim yaptığımı tam manasıyla takdir edebilecek. Niye? Çünkü hiç kimsenin yanlış anlaşması diye bir şey söz konusu değil. Bunu anlamak bence şunu anlamak için çok önemli. Allah'ın varlığı aslında hayatımızı müthiş zenginleştirecek bir şey. Gerçek anlamda zenginlik katacak bir şey. Bu zenginliği tabii idrak edemeyenler KPSS'nin vereceği anlık hazlarla hayatı anlamlı şekilde dolduracaklarını düşünüyorlar. Ama gerçek anlamda bence yani ölümü anlayan, ölümle beraber Allah'ın varlığını kendisini ne kadar zenginleştireceğini anlayan bir insan için bu modern dünyanın sunduğu KPSS üzerinden alternatif çok zayıf bir alternatif. Gerçek anlamda insanı hiç zenginleştirmeyen, gerçek anlamda ciddi bir şey, hiçbir şey sunmayan bir alternatif. Bunu da kendi aramızdaki birçok deyimle aslında çok zaman söyleriz işte. Kefenin cebi yok deriz. Veyahut da mezarlığa gittiğimizde işte bu kadar yapıp etti ne oldu? İşte dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı deriz. Bu aslında halk arasında çok söylenen laflar. Birçok zaman üzerine düşünmeyiz ama üzerine düşünürsek bunların hepsinde derin ve ince bir bilgelik var. Gerçekten Allah'ı bir kenara bırakıp da bu dünya üzerindeki bir hedefle her yani yaşamı doldurmaya kalkmanın ne kadar boş olduğunu gösterecek sözler bunlar. Doldur hocam, iyidir, arada içiyoruz. Evet. Ve buradan bir noktaya daha vurgulamak istiyorum. Allah'ın varlığını anlamak, şunu da anlamak demek bence. Ancak Allah varsa hayat anlamlı olduğu gibi iyi, doğru ve güzelin olduğu kanaatindeyim. Bazen şöyle bir söz yazıyorum da ancak Allah varsa anlam doğru, iyi ve güzel vardır. Allah'ı inkar edenler için bunlar sadece halüsinasyonlardır diyorum. Birçok kimsenin söz hoşuna gidiyor, vay diyor ama birçok kimse de şöyle bir şey zannediyor. Ya böyle bir retorik parçaladık. Hani retorik böyle süslü söz. İşin doğrusu retorik güzel bir şeydir ama içi anlamlıysa. Bazen birçok kimse böyle çok havalı laflar eder ama haydi bunun hesabını ver. Hani burada şunu diyorsun ama haydi bakalım. Yani gel bunu bir temellendir. Yani neye dayanıp neyi... Ne demek istedim bununla dediğinde, yani o süslü retoriklerinin birçok şairde de, birçok felsefecide de çok havada kaldığını görürüz. Fakat o demin söylediğim sözün ben öyle boş bir retorik olmadığı kanaatindeyim. Veyahut da yine bir yerde şuna benzer bir şey demektim. Yani İslam sadece bir hakikat değildir. Her türlü hakikati hakikat yapan bir hakikattir. Ulan bu iyice süslü retorik oldu herhalde, içi boş diye bir izlenim birçok kimsede oluşuyor. Ha ben bunun da deminki sözle çok alakalı olduğu kanaatindeyim. Aslında deminki İslam her şeyi, her hakikati hakikat yapan hakikattir derken o ilk söylediğim şeyi aslında söylemek istiyorum. Ancak Allah varsa iyi, anlam, iyi, doğru ve güzel vardır. Burada ne demek istediğimi tabii uzunca açıklayamayacağım. Bir 10-15 dakikada açıklamaya çalışacağım ve bitireceğim. Ama kısaca değinmeye çalışayım. Şimdi evvela şunu söyleyeyim. Yani her türlü hakikat yapmaktan kastım ne? Oradan kastım şu. Bir, çok önemli hakikatler bizim için mesela iyi, güzel, doğru ve anlam. Demin mesela anlamla ilgili olanlara değindik. Yani anlam bir şeyi yapmanın kendi içinde değerli olmasını ifade ediyor. Yapılan eylemin, ortaya konulan şeyin bir değeri olmasını ifade eden şey. Şimdi bu ancak Allah varsa anlamın olabileceğini mesela demin biraz anlatmaya çalıştık. Sonra iyi kavramı var. İyi kavram aslında hayatımıza çok içkin bir şey. İyi yani ahlakın temeli. Yani hepimiz her an iyi ile ilgili beklentilerimiz var. Mesela yanımızdaki insanın bize bir kötülük etmemesi, malımızı çalmamasını bekliyoruz. Sevdiklerimizin bize ihanet etmemesini, tek başına bırakmamasını bekliyoruz. Aslında bunlar nedir? Bu beklentilerimizin hepsi ahlakla ilgili beklentilerdir. Ahlakın temeli de iyidir ve kötüdür. Yani şu iyidir, şu kötüdür şeklinde tariftir. Ha ben ahlakın ancak Allah varsa temeli, yani ahlak bir hakikat. Ama bu hakikat ancak Allah varsa doğru olduğu için, yani bana göre ahlak hakikatını hakikat yapan şey Allah'tır. Allah'tan gelen de İslam, yani Allah'tan gelen bir sistem olmadan da Allah'a irtibat kuramadığımız için ahlak hakikatini hakikat yapan İslam'dır. Aynı şey bana göre doğruyla ilgili de geçerli. Niye doğruyla ilgili de geçerli olduğunu birazdan kısaca anlatacağım. Doğruyla ilgili şeyi anlatmak biraz herhalde bunlardan en zor olacak. Belli yargıların doğru olduğunu da ben Allah'a atıf yapmadan, zihnimizi Allah'ın yarattığını atıf yapmadan temellendirilemeyeceği kanaatindeyim. Güzelle ilgili de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani birçoğumuz ev seçerken, araba seçerken, eş seçerken, mobilya seçerken hep bir şeyin güzel olup olmamasına bakar. Ama güzel subjektif bir yanılgı mı? Yani objektif bir kriter var mı diye düşündüğümüzde bence yine Allah'a atıf yapmadan güzel kavramının da temellenemeyeceğini düşünüyorum. Ki güzel, estetik, iyi, anlam, doğru, doğruysa bütün bilimlerde kullanılan bir kavram. Bütün bu kavramlar bir kenara bıraktığımızda insanlığın yaptığı ve değerli olan faaliyetlerden hani ne sanat, ne ahlak, ne bilim ortada kalmayacağı için hiçbir şey kalmaz. İslamsa neden peki bunların hepsini doğru yapan hakikattir diye düşünüyorum. Kısaca birazcık anlatmaya çalışayım. Anlamla ilgili şeyi demin anlattığımı düşünüyorum. Yani hayatta bir şey yapılmaya değer şeyi yapmak, anlamlı olmak dedik. Ancak işte Allah'la irtibat kurarsak o, çünkü nereden geliyorum, nereye gidiyorum soruları cevaplanmadan, Allah'tan gelen mesaj olmadan olmaz dedik. Peki iyi de niye bunu diyoruz? İyi. Ahlakla ilgili şey niye Allah'a atıf yapmadan olmaz? Aslında bunu Fıtrat Delil kitabında ahlak delilinde anlattım. Bir daha oraya bakabilirsiniz. Şimdi ahlak kuralları bizim içimizden gelen sezgilerle de alakalı, fıtratımızda var. Modern psikolojideki deneyler de bunu gösteriyor. Fakat içimizden gelen şeyler biyolojik yapı olarak bizi bir yere sevk ediyor. Ve bütün insanlarda var bu. Bu yüzden ki de aslında ateistler de pekala çok ahlaklı olabiliyorlar. Her dinden insandı. Fakat mantıki temelin nedir içimizden gelen hisleri uygulamanın diye sorduğumuzda, Allah'a atıf yapmadan bunların da mantıklı bir temeli olmadığını görüyoruz. Burada mesela bana göre ilginç bir örnek. Hindistan'da hanımlarını kocalarından sonra yakıyorlardı. Şimdi bunun yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz? Tahminim hepimiz bunun yanlış olduğu kanaatindeyiz. Umarım hepimiz bunun yanlış olduğu kanaatindeyiz. Fakat eğer ki toplum üstü bir şey yoksa, şahıs üstü bir şey yoksa, kadınları kocaları öldükten sonra yakmak kötüdür. Neye göre bunun kötü olduğunu söyleyeceğiz? Çünkü o toplum bunun öyle olacağını düşünmüş. Ahlakın temeli toplumdan geliyorsa o toplum öyle düşünmüş. Yani sana ne bitti? Şahıslar da öyle karar vermiş. Denebilirdi. Ama eğer ki toplumu aşan bir otorite varsa, dikkat edin, ve ahlak kurallarının onun verdiği ahlak kurallarını uygulamamızı meşru kılacak bir otorite varsa ancak ahlaki kuralların mantıki bir zemini vardır. Tekrar ediyorum, yani ahlak içten gelen sezgiyle uygulanır da mantıki temeli olmaz. Mantık, şu ahlak kurallarına dikkat ederseniz, ahlak kurallarını biz düşündüğümüzde bize empoze edilir. Adeta yukarıdan aşağıya bizim üstümüzdeki bir otorite bize tutar ve bizi bağlayıcıdır. Fakat bu tarz bir empoze ve bağlayıcı olması için arkasında meşru toplumu ve birey yaşayan bir otorite olması lazım. Allah elbette ki toplumu ve bireyi aşan bir otorite ve bizi yarattığı için ve ahireti de yaratacağı için, yani her davranışımızı gördüğü için, hiç şüphesiz ki ahlaki kurallar koymak için meşru bir otorite. Allah bir şeyi dediği zaman yapmamız gerekiyor. Yani o zaman ancak Allah bir şeye iyi diyorsa iyinin mantıksal temeli var. Allah bir şey demeden Allah'ın içimize koyduğu sezgiyle iyiyi anlayabiliriz de mantıksal temelini bulamayız. Ama Allah'ın iyidir demesiyle o mantıksal da bir temele kavuşur. Bu yüzden her zaman şunu da söylüyorum bu ahlak deliline beraber. Bunu çok kullanabilirsiniz, ne demek istediğimi anlayabilirseniz. İslam'la ilgili bazen eleştiriler gelir. Ya İslam'da diyelim falanca ibadet niye öyle, şu evlilikte bu niye böyle, şunda niye öyle falan filan. Mesela bu tarz bir İslam'a itiraz getirenler hemen şu soruyor. Sen mesela şu şeyin kötü olduğunu söylüyorsun. Bu İslam'la ilgili söylediğin şeyin kötü olduğunu, İslam'da bunun olmaması gerektiğini söylüyorsun. Aşağı yukarı değil mi? İslam'la ilgili getiren eleştirilerin birçoğu böyledir. Bu formattadır. Bir şey söylüyor, onun İslam'da olmaması gerektiğini söylüyor. Hemen şahsa şunu söyleyeyim. Neye göre kötü? Mesela sen şöyle şöyle peygamber yapmış, şunu yapmamalıydı diyorsun. Şu şöyle şöyle olmuş olmamalıydı. Şimdi örnekleri vermiyorum. Çünkü örneği verecek olsam hocam onu anlatsanıza diyecek birisi. Anlatsanıza dese yani o zaman asıl anlatmak istediğimi anlatamayacağım. Ama siz anlıyorsunuz o örnekleri. O zaman şahsa hemen şunu sor. Neye göre kötü? Mesela şu kötüdür. İslam'da böyle olmaması gerekiyor. Ya sen bunu kriterin ne kötü de? Canım işte açık belli değil mi? Yok öyle açık belli diye oynamayalım. Üstüne gitmek lazım orada. Direkt pres yapacaksınız. Yani sen bana bunun, senin söylediğin şeyin kötü olduğunu ispat et. Neye göre ispat oluyorsun? Yani bir şeyin kötü olduğuna ilgili temel referans noktan ne? Eğer buradan pres yaparsanız şunu göreceksiniz. İslam atıf yapmadan bir şeyin kötü olduğu da tarif edilemez. Bakın ben demin zaten uç bir örnek verdim. Yani kocalar öldükten sonra eşlerini yakmanın kötü olduğunu da gösteremezsiniz. Hindu'daki o şeye de itiraz edemezsiniz. Eğer ki dini bir kaynağa atıf yapmazsanız, mantıksal temel bulamazsınız. Tabii ki içimizdeki sezgiler bu kötüdür diye haykırıyor. Ama içimizdeki, yani midemiz bazen yemek yediği haykırıyor da yemek yemeye yiyince obez oluyoruz. Yani içimizden haykıran bir sesin olması hiçbir şey ifade etmiyor. Mantıksal temel, yani içten haykıran ses eylem oluşturur ama mantıksal temel oluşturmaz. İslam'ın buyruğu olmasıysa ahlak yasasına mantıksal temel oluşturuyor. Ya, o yüzdendir ki diyorum ki ancak İslam varsa iyi vardır. Demin anlamın olduğunu anlattığımız gibi. Güzelle ilgili gelelim. Ancak İslam varsa ben yine güzel diye bir kavramın olduğunu kanaatindeyim. Şimdi güzel dedik çok yani hayatta çok kullandığımız bir kavram. Yani arabadan, mobilyadan, eş alırken, eve halı alırkene kadar her şeyde bir güzel kavramı vardır aslında kullandığımız. Yani hayatımızda hepimizin içkindir. İlla çok böyle sanatçı, ressam, heykeltıraş olmanız gerekmiyor. Bir ressam, heykeltıraş, müzisyeni de diğerine göre değerlendirirken birinin daha güzel olması ve güzel kavramı üzerinden değerlendiririz. Güzel, haydi güzeli tarif et dediğimizde ise ne kadar zor olduğunu oluruz. Yani güzel kavramı aslında hepimiz için çok açık bir kavramdır güzel. Bu kadar ayrı kabileler var. Birçoğunun da güzel kavramı farklı. Fakat hepsinde aşağı yukarı bir güzel kavramı var. Kendine göre bir süslenme şekli var kabilenin. Bir şeyi bir şeyden daha çok beğenip onu ona tercih etmesi var. Yani neyin güzel olduğunu, evrensel olduğunu belki söyleyemeyiz ama güzel kavramını kullanmanın evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Peki güzel kavramı ne demek? Aslında güzel bir şeyin kendi içinde çekici, değerli olması demek. Yani güzel kavramı da aslında şöyle diyeyim. Kırmızı kavramı, yeşil kavramı gibi başka şey üzerinden tarif edilmeyen bir kavram. Yani temel bir kavram. Bunlara temel kavramlar diyoruz. Veya properly basic beliefs de derler bazen. Yani yani birleşik bir kavram değil başka şeylerle birleşen. Kendisi zaten temel bir kavram. Şimdi o yüzden güzel kavram deyince hepimiz güzeli anlarız ama güzel başka şeyi üzerinden tarif edilebilecek bir kavram değil. Fakat güzelin bir niteliğini tarif edebiliriz. Bir niteliği varsa güzelin, güzel olanın çekici olması, istenen bir şey olması ve kendi içinde değerli olması. Evet, şunu düşünelim. Karşımıza evren duruyor. Evrenindeki bu kadar çok şey duruyor. Nedir evren? Eğer ki bir materyalist için, Allah'ın varlığını anlamayan için, atomların farklı farklı şekillerdeki buluşması ve ayrışması. Çok kabaca materyalist gözle bir evrene bakın. Burada bir atomlar buluştu, bir at oldu. Aha, burada bir atomlar buluştu, bir inek oldu. Burada mobilya oldu, orada bir erkek oldu, orada bir kadın oldu, orada bir kamera oldu falan filan. Yani bunun içinde değerli olan ne? Kendi içinde çekici olur. Dediğim gibi, eğer ki karşımızda Allah yoksa, o zaman karşımızdaki varlık bizden daha aşağı bir varlıktır. Niye? Karşımızda bilinçsiz maddeden oluşan bir evren var. Bilinçsiz maddeden oluşan evrende değerli olacak ne var? Kendi içinde anlamlı olacak. Aslında hiçbir şey yok. O zaman güzel kavramı ne? Bu bakışta, bu tabloda güzel kavramı genlerimizin bize oynadığı bir illüzyon. Belki insanlar daha iyi çiftleşebilsinler diye veya mobilyalarını daha iyi seçebilsinler diye, tişörtünü daha iyi seçebilsin diye. Şunun için, bunun için. Ama bir illüzyondan öteye bir şey değil güzel kavramı. Fakat Allah'a atıf yaptığımızda bu bizim için aslında varlığını çok önemsediğimiz kavram güzel. Niye? Çünkü dünyadaki birçok şeyi, birçok şeyin güzel olması değerli kılıyor. Mesela iyi olan bir şeyin çirkin olduğunu düşünün. Ne kadar felaket bir dünya olurdu, değil mi? Bir şey iyi ama kendi içinde çirkin. Tersi daha da büyük felaket olurdu. Bir şey çok güzel, çekici geliyor ama kötü. Yani aslında içimizden gelen duygular bize mutlaka iyi olanla güzelin birleşmesini istiyor. Evren, ama arkasında Allah varsa gerçek anlamda evreni değerli kılacak bir şey var. Şimdi güzel bize neyi getiriyor dedik? Kendi arkasındakini değerli olduğunu ve güzeli ortaya çıkartan varsan güzelin yaptığı işin değerli olduğunu düşündürtecek bir şey. Evren bilinçli yaratılmış olunca bu sefer onun güzel olduğuna ilgili ciddi bir temel var. Ha, o zaman bunda şunu anlıyoruz. İslam'ın bakış açısından baktığımızda etraftaki varlık Allah'tan olduğu için güzel. O zaman içimizden gelen genetik bu yapının da bir illüzyon olmadığını anlıyoruz. Ha, o zaman işte bu yüzdendir ki diyorum. Güzel, değil mi? Estetiğin temelini oluşturan bir kavram, bir hakikat bizim için estetik, birçok kimse için. Ama ancak İslam'a atıf yaptığımızda illüzyon olmadığını güzelin söyleyebiliriz. Bu hakikati de İslam hakikat yapıyor. İslam'ın anlattığı şekilde Allah'ın varlığına atıf yapmadığınızda güzel diye bir şey de boş içi. Bir de doğruya gelelim. Biraz bunu anlatmak diğerlerinden daha zor olacak. Zor olmasına rağmen hızlı geçeceğim. Şimdi birçok şeye doğru diyoruz. Bilimin bir şeyi doğru veya yanlış diye nitelendirmek, değerlendirme cümlelerinin en basiti. Doğru yanlış değerlendirmesini bir kenara bırakın, bütün felsefe de çöker, biyoloji de çöker, fizik de çöker, her şey çöker. Değil mi? Mesela bir cismin yukarıdan aşağıya düştüğünün doğru, yukarıdan bırakılınca yukarıya doğru gittiğinin yanlış olduğunu söyleyemezseniz yani yer çekimini nasıl ifade edeceksiniz? Veya biyolojide ne bileyim bir canlıyı susuz bıraktığınızda öldüğü doğru, yaşadığı yanlış. Mesela böyle biyolojiyle ilgili, fizikle ilgili neyi ele alırsanız alın yani doğru yanlış diye mantıki değerlendirmemiz olmadan hiçbir bilim olmaz. Niye? Çünkü bu herhangi bir şey mantıki değerlendirmelerimizin daha en basiti. Benim şu anda ayakta durduğum doğru, oturduğum yanlış gibi değerlendirmeleri yapamıyor olsak şu anda benim ne konuştuğumu da anlayamıyor olursunuz. Yani aşağı yukarı bütün cümlelerimi de bu şekilde ifade edebilirim doğru yanlış kalıbından. Hani biz doğru yanlış kelimesiyle beraber düşünmesek de doğru veya yanlış bir şeyin olduğu kalıbı bizim bütün düşüncelerimizin temelinde var. Peki, şunu diyelim, insan zihninin doğru veya yanlışa göre düşünebilmesinin bir temelini nasıl temellendirebiliriz? Klasik bir ateist görüşle evrene bakalım. Yani klasik ateist görüşle evren tesadüfen oluşmuş bir şey ve canlılar da sadece tesadüfi bir doğal seleksiyon, Allah'ın planlamadığı bir doğal seleksiyon sürecinin sonunda ortaya çıkmışlar. Allah'ın yarattığı evrimde doğal seleksiyonda hiç sorun yok diye defalarca söyledik. Onu tekrar etmeme gerek yok. Yani evrim sorun değil de burada tesadüfi, Allah'ın arkasında olmadığı bir evrim sorun. Akıl bu tip bir yapıda ortaya çıktıysa, akıl sadece yaşamak için ortaya çıkan bir unsur buradaki anlatımda. Yani doğal seleksiyon sadece evrende yaşamak için bir akli melekeler ortaya çıkartıyor. Fakat o zaman şuna da dikkat edin. Bu tabloda aklın doğruyu bulmak için oluştuğunla ilgili bir anlatım yok. Tesadüfi bir süreçte. Sadece yaşayacak kadar bedeni, bir organizmayı şeklinde bir aklın ortaya çıkması yeterli olduğunu söyleyen var. Ha, bu şekildeki bir yerde insan aklına ne kadar güvenebiliriz şeklindeki soru var. Fakat İslam'ın ortaya koyduğu paradigmada insan aklı bu evreni bilmek için, bu evrendeki kimi gerekli şeyleri anlamak için verilmiş. Yani veriliş amacının altında da belli doğrular, hakikatleri bulmak var. Şuna benzetebiliriz. Bir hesap makinesi düşünün. Rastgele bir şeyler yaparak ortaya çıkmış bir hesap makinesi var. Ama bir yandan da bunun hesap yapabildiği, keşfedildiği için hesap makinesi olmuş. Yani böyle bir hesap makinesine mi güvenilir? Yoksa gerçekten hesap yapmak için oluşturulmuş bir hesap makinesine mi güvenilir? Materyalizmin anlattığı tabloda rastgele bir şekilde oluşmuş bir makine var. Aa, bir de bu hesap yapıyor, hesap makinesi olsun denmiş gibi bir şey var. Ama İslam'ın anlattığı şeyde insan aklı bizatihi evrendeki anlayabileceği kadar bir şeyleri anlamak için mevcut. Bu biraz doğru yanlışla ilgili kısmın anlaşılmasının zor olduğu kanaatindeyim. Belki şu anda anlattığımdan çok daha uzun anlatmak lazım ama yine de şunu söyleyebilirim kısacası, çok uzatmayayım, uzadım. Yani İslam'ın çizdiği paradigmaya, yani Allah tarafından zihnin, bedenin yaratıldığı paradigmasına atıf yapmadan zihnin doğruyu bulma yeteneği olduğunu da temellendirmek mümkün değil. Bu yüzden ancak İslam doğruysa doğru kavramı, Allah varsa doğru kavramı da vardır. Ha, bu yüzden başlangıçtaki söze bir daha geçersek, gerçekten de İslam her türlü hakikati hakikat yapan bir hakikattir. Aynı zamanda ancak Allah varsa anlam vardır hayatta, iyi diye bir şey vardır, doğru vardır ve güzel vardır. Ve ancak Allah varsa iyi, doğru, güzel ve anlamın buluşması mümkündür. Pekala, demin dediğime bir daha döneyim. İyi olan, gerçekten özünde iyi olanın çirkin olması gibi bir veya iyi olanın yanlış olması gibi bir şey olabilirdi. Veya doğru çok çirkin olabilirdi ve kötü olabilirdi doğru. Bunların hangi şıkkı düşünürseniz düşünün, fıtratımız için elem verici bir şey. Mesela bir hakikat var doğru, fakat onun doğru olduğunu anladığımızda bunun ne kadar kötü olduğunu ve kendi içinde ne kadar çirkin olduğunu anlıyoruz. Veyahut da bir şeyin iyi olduğunu düşünüyoruz. O iyi fakat kendi içinde yalan o. Yanlış, doğru bir şey değil yani. İyi diye nitelendirdiğimiz şey. Veyahut da güzel de değil, çirkin itici bir şey iyi olan. Yani Allah'ın fıtratımıza koyduğu yapı mutlaka iyinin, doğrunun ve güzelin buluşmasını ve bunun anlamlı da olmasını, değerli olmasını istiyor. Bu da aslında ancak tevhidle mümkün. Arkasında iyinin, doğrunun, güzelin ve anlamın olanın tek bir yaratıcı olmasıyla, tevhidle mümkün. İslam da tevhid dini olarak birçok şeyi birleştirirken anlam, iyi, doğru ve güzelin de birleşmesi için tek şans ve de onları da birleştiriyor. Evet, yani bu konular daha çok uzar ama bugün biraz evvelki anlattıklarımdan burada biraz farklı bir şey anlatayım dedik. Yani İslam'ın varoluşsal açıdan neden önemli olduğunu, neden hayatımıza anlam verdiğini anlatmaya çalıştım. Ayrıca ancak Allah'la bir beraberlikle beraber şu anda Allah'ın varlığını anlayıp da sürekli Allah'la beraber olduğunu anlamamızla beraber hayatın zenginleşeceğini anlatmaya çalıştım. Bir de ancak Allah varsa anlam iyi, doğru, güzel vardır kısmını anlatmaya çalıştım. Saat ne kadar olmuş bakıyorum. Evet, 9:30 olmuş. Evet, ne yapalım? 9:30 olmuş. Yani 3 tane soru alıp bırakalım inşallah. Kimseyi de çok fazla yormayalım. Zaten öyle 1,5 saati geçen şeylerde millete baygınlıklar gelebiliyor. 3 tane soru alıp bırakalım. Üçünü de beraber alırım, beraber cevaplamaya çalışın. Buyurun hocam. Üçünü beraber alıp cevaplamaya çalışacağım. İnşallah bütün sorular onun üzerine olsun hocam. Evet.
Şöyle ki, inancın veya İslam'ın veya dinin öteki klasmanda kaldı. Daha çok materyalist olarak bir anlam arayışı içerisinde olan kitaplar. Bunların daha çok subjektif ahlak veya subjektif sosyal kurallarla belli bir anlam ortaya koyduğunu görüyoruz. Bir tarafta böyle anlamların araştırılmaması gerektiğini ya da daha doğrusu böyle bir anlamı temelde olmadığını söylediniz. Bunu savunan bir görüm var. Bir de semavi dinlerden, Neolitik, Hristiyanlık ve Müslümanlık olarak, tevhid olarak bahsettik. Bunlarda Allah'la insan hayatının anlamlandırılmasından söz ettik. Ama temelde şöyle bir problem var. İslam bize belli bir arayışta olduğumuzu, belli kurallar silsilesinde, belli ahlak yapılarını, belli sosyolojik, siyasi yapılarının olduğunu anlatıyor. Fakat neden bu silsilenin içinde olduğumuzu, neden bu varoluşsal sirkülasyon içinde olduğunu belirtmiyor. Ve hani kulluk yapmak bunun için bir cevap, evet. Ama neden kulluk yapmak, neden bu sistemin ve evrenin kendisinin var olduğuna dair yine ortada bir soru kalıyor. Hı-hı. Tamam, pekala, diğer anlam arayışlarından daha güzel, daha yaşanılması, daha düşünmesi bir platforma çıkarttığı söylenebilir. Ama temeldeki o öz anlamı yine de bize vermiyor. Tabii ki bu vermeyeceği manasına gelmez. Ama ortada bir boşluk oldu. Varlığımızın neden devam ettiği veya nereye gideceği gibi soruların kesin cevaplanamadığını görüyoruz. Hı hı.
Bunu İslam dini... Bu kadar karamsar olma canım. Dur bakalım cevap. Niye cevaplanamıyorsun? Evet.
Yani cevaplanmasını tabii ki ben kendi şahsıma çok fazla isterim. Ama burada bir boşluk oldu ve bu boşluğun da inanan insanların özellikle yüzeysel değil de derinsel manada ve sorgulayarak inanan insanların zihninde bir boşluk, yani bir acı ürettiğini söyleyebilirim. Bunu nasıl çözebiliriz ya da buna verilebilecek bir cevap olabilir diye belirtmek.
Evet, sağ ol. İki soruyu daha alırsam üçüne birden cevap vermeye çalışayım. Başka var mı? Hanımlar varsa hanımlardan bir soru alalım. Hocam sen sor diye sana veriyorlar ısrarla. Güzel. Son bir soru daha alıp bitireceğim. Hanımlar hiç el kaldırmayıp ilk el kaldıran arkadaş bu arkadaş olduğu için yanındaki tek diğer el kaldıran ondan da bir tüy al, birleştirip bir tek bir soru sor. Sor sor. Yok sen sor hocam haydi. Bilinci mi?
Aynen.
Evet, oradan başlayayım son sorudan sonra dolaşırız. Yani anlam arayışı, hatta belki hocamın dediği ruh, bilinç, yani insanı diğer hayvanlardan ayıran özellik olarak düşünmekte bir sorun yok. Kur'an'da gördüğümüz kadarıyla bence hani insanı diğer canlılardan ayıran önemli unsurlardan bir tanesi aslında insanın dil konuşma yeteneği. dil konuşma yeteneği de aslında bizim belli bir zihinsel seviyede olmamızın yeteneği. Yani şöyle dil hiç konuşmadığımızı düşünelim. Belki mutlaka kelimeler olmadan da düşünmenin bir yolu vardır ama biz bunu hiç bilmiyoruz yani insanlık olarak. Ancak kelimelerle düşünebiliyoruz. Bizim düşünmemizi mümkün kılan insanoğlunun da belli bir oranda dil konuşmak. Belki diğer hayvanlarda da 3-5 kelimelik diller olabilir. Karıncalarda belli kimyasallarla haberleşiyor. O da bir dil olarak kabul edilebilir. Ama insan gibi komplike bir dil kullanıp sınırsız sayıda duyguyu sınırlı kelimelerle ifade edebilen şekilde dil üretemiyorlar. Bunu yani dil felsefesi üzerindeki düşüncelerimizden de anlıyoruz. Dilin insanı ne kadar diğer canlılardan farklı yapabileceğini ama yüzeysel bir bakışla canlılar alemine de bakıyoruz. Önemli olan Kur'an da burada aslında Adem'in neden yaratıldığını melekler anlamadığında Adem'le ilgili meleklere Allah'ın gösterdiği özellik dil konuşma yeteneği. Yani dil konuşma yeteneği de eşittir zihinsel yetenek bence. Zihinsel yeteneği mümkün kılan yetenekler. Yani insan zihinsel yetenekleriyle diğer canlılardan ayrılıyor. Hocamın da sorusuna gelirsek ruh da insana bunları kapsıyor olabilir mi? Tabii ruh kavramı bizim ne olduğu ruhun İslam kelamında tartışılmış, çok tartışılmış iki tip görüş var. Birinci görüş işte dualizm diyebiliriz. Diyelim ki şu bardak insan bedeni, Allah ruh verdi deyince buna adeta suyu koyması gibi ayrı bir varlık türü bardağın içine giriyor. Bu içi su dolu bardak oluyor. İşte insan bu. Yani bu dualizm dediğimiz tip bir görüş. Bir görüş bu. Ruhla ilgili. Diğer bir görüş şu diyelim ki bir cisim, Allah buna ruh verince bunun içine başka bir madde sokmuyor da bunun içine bir özellik koyuyor Allah. Bu bardak özellikleşiyor. Yani içine ayrı bir varlık sokarak değil, Allah bunu bir özellik vererek ruh sahibi yapıyor. Fakat hangisi alırsak alalım, yani bana göre ayrı bir, benim bununla ilgili bir makalem de var merak edenler için, bedenin ve ruhun iki ayrı cevher olup olmadığına teolojik agnostik tavır. Başlığı dandik gelebilir, pek şey yapmayın ama yani internetten merak edenler oradan o makaleden bulabilirler. Başlık çok uzun. Orada onu anlatıyorum. Ama bunu yani nasıl alırsak alalım ruhu, ben onun özellikle bizim bilinç, benlik tipi, zihin felsefesinde de günümüzdeki en derinle alakalı konularla alakalı olduğu kanaatindeyim. Bu konular da işin doğrusu en enteresan konuları oluşturuyor. Yani bilinç, irade, benlik, bizim ruh dediğimiz her neyse bence asıl onunla ilişkili olan onlar. Yani aslında bizim içinde anlam arayışımız ve yaşadığımız duyguların hepsi de bence daha çok yani bir bölge arayacaksak bizde olan o bilincimizle yani ruh dediğimiz şey neyse onunla ilişkide onları aramamız lazım. Çünkü geri kalan organlarımızın mekanik çalışmasından bu iradeyle ilgili yaptıklarımız, anlam arayışı hepsi çok kökten farklı gözüküyor. Yani ondan bunların hepsinin ruhla alakalı olduğunu söylemek de bence doğru. Fakat ruhu dediğim gibi hani iki anlayışı birden de göz önünde bulundurmak lazım. Gelelim birinci soruda. Birinci soruda benim anladığım şey diyorduk. Allah bizi niye kulluk için yarattı peki? Bundan şunu düşünelim. Yani Allah'ın söylediği şey biz imtihan etmek için yarattığını söylüyor Allah. Bundan şöyle bir soru çıkabilir. Niye imtihan etmek için yarattı? Fakat buradan dine bir itiraz gelir mi? Boşluk gelir mi? Bunu yakalamak lazım. Şimdi bana göre buradan dine bir itiraz gelemez. Niye gelemez? Onu söyleyeyim. Bir, Allah'ın varlığına ilgili konuyu ele alırsak, Allah'ın varlığını biz evrendeki birçok fenomenden, insan fıtratından bence temellendirebiliyoruz. Yani mutlaka Allah'ın varlığı 12 delili kitabını veya fıtrat delili kitabımı okumanızı tavsiye edebilirim. Şimdi biz Allah'ın varlığını evrenden ve insan fıtratından temellendirince, o zaman soru şu oluyor. Bir, karşımıza bir fenomen olarak insan var, evren var. Biz bunun Allah tarafından yaratıldığını anladık öbür delillerle. Şimdi bu insanda gördüğümüz bir irade var. İradeyle beraber biz şunu da görüyoruz. Bu iradesi olan bir insan karşısına alternatifler çıktığında mesela hırsızlık yapabiliyor, yapmayabiliyor. Kendi maddi imkanları varken fakirlere rastladı. Onlarla paylaştırıp onları bir iyilikte bulunabiliyor. Onları kenara itip kötülükte bulunabiliyor. Değil mi? Şimdi bunu görebiliyoruz. Şimdi demek ki Allah var ama ya öyle bir iradesiyle varlık var ki karşımızda bu iyilik ve kötülük yapabiliyor. Ve soruyor bunun açıklamasını. Ha, dinin verdiği bununla ilgili dini paradigmasında çok önemli bir cevap var. Allah diyor ki bunu imtihan için yaptık. Yani insanın iradesiyle beraber iyi kötüyü seçecek şekilde olması ve bunu yapması imtihan içindir. Ben hemen şunu soruyorum bunun arkasından, bununla ilgili soru geldiğinde. Bunun alternatif açıklaması ne? Şunu diyenleri bulabiliriz. Yani Allah niye böyle yapıyor anlamıyorum. İstese yapmazdı, güzel. Tabii ki yap, isterse yapmazdı. Zaten Kur'an'da Allah'ın özgür iradesi var Kur'an'a göre. Allah'ın özgür iradesi olması demek, şu anda yaptığı evreni isterse yapmazdı demek. Yani Allah'ın bilinçli, iradeli bir eyleminin sonucu. Allah istese kedileri hiç yaratmazdı. Elbette ki yaratmazdı. İnsan da hiç yaratmazdı. İnsanı yaratmazsa bu kötülük de olmazdı. Ama var. Peki varken insan karşımızda bu şekilde duruyorken insanın iyi ve kötü arasında tercihte bulunuyor olabilmesinin acaba açıklaması ne? Şimdi dinin verdiği cevap imtihan için. Alternatif bir cevap ne olabilir? Ben bugüne kadar bu soruyu çok sordum. Emin olun tek bir cevap veremiyor kimse, veremez. Kısaca ama burada şunu anlamak önemli. Yani önce Allah'ın varlığını diğer delillerden gösterdikten sonra bu soruyu sormak önemli. Allah'ın varlığı diğerinden temelleniyor. Şimdi bak bunu temellendirdik, şimdi buraya geldik. Bu mantık sırasını incelemek çok önemli. İnsanı iyilik ve kötülük potansiyeliyle değerlendiriyorum. İsterse yapabiliyor, isterse yapamıyor, iradesi var. Bunun açıklaması ne? Bu soruyu sorduğumuzda imtihan için cevabının tek bir alternatifi bile yok. O yüzden buradan dine hiçbir itiraz gelmez. Allah isterse yapmayabilir de elbette yapmayabilir. Çünkü Allah'ın çok geniş bir yaratma potansiyeli var. Allah elbette imtihan olmayan canlılar yaratabilir. Zaten karıncalar, kediler, baykuşlar, kargalar birçoğu gördüğümüz kadarıyla imtihan olmuyorlar. Ama Allah'ın yaratma potansiyelinde imtihan olabilecek bir canlı da yaratmak vardı. Onu da yaratmış. Buradaki soru da öbür türlü de sorulabilir. Neden yaratmasın? Yaratmaması için bir sebep var mı? Yani insan gibi bir canlı türünü Allah'ın yaratmamasını, yaratmasından daha mantıklı kılacak bir sebep var mı? Yok. Ancak yaratmamasının yaratmasından daha mantıklı olduğu söylenebilirse İslam'a bir itiraz çıkabilir. Allah'ın niye böyle yaptığını anlayamadım diyebilir bir insan. Ayrı bir şey ama yani itiraz noktası bulamaz hiçbir zaman için. Tabii ki biz Allah'ın neyi niye yaptığını, bütün hikmetlerini bilmiyoruz. İşin doğrusu ressamlar da resim yaparken bakın yani böyle bazen televizyondan kendim berbat resim yaparım, hiç yapamam bu arada. Ama ressamları seyrettiğimde görüyoruz bazen oraya bir şeyler atıyor, oraya bir şey atıyor falan filan. Ne oluyor bu, ne yapıyor bu arkadaş falan filan diyorsunuz. En sonunda hiç ummadığınız bir resim çıkıyor. Gerçek anlamda oralara niye o boyaları atmış, şunu yapmış, bunu yapmış ressamını anlamak için hani bütün resmin bitmesini beklemek gerekiyor. Biz de adeta Allah'ın tarihin belli dönemlerine attığı boya taneleri gibiyiz. Yani tarihin sonunda Allah'ın yaptığı resmin ortaya çıkmasını bekleyip de Allah'ın bize hikmetlerini göstermesini beklememiz lazım. Yani bütün Allah'ın hikmetlerini anlayabilmemiz için gibi geliyor. Evet arkadaşlar, çekim yapan arkadaşlar, Facebook'tan seyredenler hepinize ve özellikle bu güzel salonu yapıp da bu organize eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah Mayıs'ın ilk çarşambasında yine burada bir aksilik olmazsa konferansımız olacak. Bu sefer şimdiden başlığı da koyalım mı hocam? Neden Müslüman olduğumuzu, Müslüman olmamızı mantıklı kılan delillerin ne olduğunu inşallah bu sefer konuşacağız. Hepiniz sağ olun, var olun, görüşmek üzere.